أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، محترم hanımefendiler, değerli beyefendiler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sözlerin en güzeli Allah sözüdür. Yasaların en güzeli Allah yasasıdır. Allah sözünün üstünde söz düşünmek, Allah yasalarının üstünde yasa düşünmek mümkün değildir. Yolların en güzeli Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın nurlu yoludur. Ben kendimi bildim bileli Kur'an öğrenirim, çevremle Kur'an paylaşırım, yaşamaya çalışırım. En az benim kadar çevremdeki insanlar da Kur'an'ı öğrensinler çabası içine girerim. Sünnet öğrenirim, sünneti vahyin bir parçası bilirim. Çevremle sünnet alışverişi içine girerim. En azından çevremdeki Müslümanlar da benim kadar bu hadisleri, sünneti tanısınlar çabası içine girerim. Sizlerle inşallah Peygamber Aleyhisselam'ın birkaç hadisini paylaşmak istiyorum. Önceki yıllarda Kur'an anlatıyordum. Anlatım olarak baştan sona Kur'an'ı tamamladım. Biraz da sünnet üstüne eğilelim istedim. Son 1-2 yıldır sünnet tanımaya çalışıyorum ve çevremle sünnet paylaşmaya çalışıyorum. Bugün sizlerle okumayı düşündüğüm birinci hadis şöyle. Kenzül Ummal'dan. Güvenirliliği olmayanın imanı yoktur. Temizliği olmayanın namazı yoktur. Namazı olmayanın dini yoktur. Dinde namazın yeri, bedende başın yeri gibidir. Hadisin metnini okumadım. Mealini bir daha söyleyeyim, kafamızda canlı kalsın. Güvenirliliği olmayanın imanı yoktur. Temizliği olmayanın namazı yoktur. Namazı olmayanın dini yoktur. Dinde namazın yeri, bedende başın yeri gibidir. Bu hadis üstünde az biraz inşallah şerh yapayım. Güvenirliliği olmayanın imanı yoktur. Emanı olmayanın, emaneti olmayanın, güvenirliliği olmayanın imanı yoktur. Bakın, mümin kelimesinin iki anlamı var. Bir, Allah'a yönelik anlamı, Celle Celaluhu. Bir de biz kullara yönelik anlamı. Mümin kelimesinin Allah'a yönelik anlamını söyleyeyim önce. O da Allah güvencesinde bir hayata yönelen kişiye mümin denir. Yani Allah'a güvenen kişiye, emin kökünden gelir. Allah'a güvenen kişiye mümin denir. Gözü kapalı, Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olan, o benim sahibim, o benim Rabbim olduğuna göre, beni benden daha çok düşünen, bana benden daha çok merhamet eden, benim hayrımı şerrimi benden daha iyi bilen Rabbim, sahibim olduğuna göre, ben gözü kapalı onun emir ve yasaklarına güveniyorum. Ben Allah güvencesinde bir hayata yöneliyorum diyen kişiye mümin denir. Allah'a güvenen anlamına. Mümin kelimesinin ikinci bir anlamı daha var. O da bize yönelik anlamı, çevresine güven veren kişi demektir mümin. Mümin, çevresine güven veren kişi demektir. Bakın, Peygamber Efendimizin henüz Mekke'de peygamber olmadan önce bir ismi vardı. Neydi o? Muhammedül Emin. Emin Muhammed. Güvenilir Muhammed. Henüz peygamber değil. Peygamber olduktan sonra zaten emindi. Peygamber olmadan emindi. Peygamber olduktan sonra zaten emindi Allah'ın Resulü. İslam tarihi kitapları bize şöyle bir olayı anlatır. Peygamber Efendimiz ile Mekke müşrikleri kanlı bıçaklı kavgalı oldukları bir ortamda bir gün Ebu Cehil sırtına aldığı ağır bir çıkınla gün batarken Peygamber Efendimizin evine doğru süzülüp giderken yolda Ebu Sufyan'la karşılaşır. Ebu Sufyan sorar, hayrola Ebu Cehil, gün batarken sırtına aldığın ağır bir çıkınla nereye böyle? Ebu Cehil der ki, sus Ebu Sufyan, yavaş konuş, kimse duymasın. Yemen taraflarından bir kısım mücevherler geldi. Ne oğluma güvenebildim, ne kızıma, ne kanıma, ne damadıma. Bu şehirde güvenilecek bir tek insan var, Muhammedül Emin. Onun evine emanet bırakmaya gidiyorum. Ebu Cehil söylüyor bunu. Ebu Sufyan der ki, Ebu Cehil bize gülerler, gülerler. Geçenlerde aynısını ben de yaptım. Hem adamı reddediyoruz, hem Muhammed Aleyhisselam'la kanlı bıçaklı kavgalıyız. Hem de bu şehirde ondan başka güvenilecek bir tek insan kalmadı diye en kıymetli eşyalarımızı götürüp onun evine emanet bırakıyoruz. Bundan çok daha enteresanını söyleyeyim size. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret emrini alınca Allah'tan Ali Efendimiz'i çağırdı. Dedi ki, gel ey Ali, bu gece benim yatağımda sen yatacaksın. Korkma, kimse senin kılına bile dokunamayacak. Çok enteresan. O gece Peygamber Aleyhisselam öldürülecekti. Mekke müşrikleri planlamıştı. Üstelik kan davası güdülemesin, kimin öldürdüğü belli olmasın diye her kabileden bir kişi seçtiler. 30-40 tane mızrak bir anda yatağın üstüne inecek. Peygamber Aleyhisselam'ın yatağının üstüne şehit edilecek. Ve Peygamber Efendimiz diyor ki, gel ey Ali, bu gece benim yatağımda sen yatacaksın. Korkma, kimse senin kılına bile dokunamayacak. Allah Allah. Yani Mekke müşrikleri geldikleri zaman içerideki Muhammed Aleyhisselam mı Ali mi hiç bakmadan, yorganı bile kaldırmadan mızrakları indirebilirlerdi. Ama Ali Efendimiz mışıl mışıl uyudu. Dedi ki, benim efendim böyle söylüyorsa mutlak doğru söyler. Kimse benim kılıma dokunamaz dedi ve mışıl mışıl horul horul uyudu. Dedi ki Peygamber Aleyhisselam, ey Ali, sabahleyin bu gece ben burayı terk etmiş olacağım. Sabahleyin erken kalk. Şu filanın, şu filanın, şu filanın, şu filanın, şu filanın, şu emanetleri sahiplerine bir teslim et ey Ali. Geç kalkma. İnsanlar Mekke'yi terk ettiğimi öğrenince eyvah bizim dolarlar gitti. Eyvah bizim altınlar gitti. Bizim gümüşler gitti diye kimse üzülmesin. Sen erken kalk ey Ali. İnsanlar benim Mekke'yi terk ettiğimi duymadan bu emanetleri sahiplerine bir ulaştır. Şu filanın, şu filanın, şu filanın, şu filanın. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Biz olsak ne yapardık? Kitabına uydurur. Ya bunlar gavur malı. Bunlar zaten ganimet. Alır götürür onları Medine'de çıtır çıtır yerdik değil mi? Biz olsak bilirdik ne yapacağımızı. Ama Peygamber Aleyhisselam o Muhammedül Emin'di, güvenilir Muhammed'di, dosta da emin, düşmana da emin'di ve Ali Efendimiz'e teslim etti, ey Ali bunları sahiplerine teslim et diye. Çünkü ne diyordu hadislerinin başında? Güvenirliliği olmayanın imanı yoktur. Çevresine güven veremeyen bir kişinin imanı yoktur. Mesela içinizde beni tanıyan çok azdır. Şurada bir söz söylesem. Bakın, ne kadar güven vermişim ben size. Mesela tanıdığım tanımadığım yığınlarla Müslüman, çuvallarla altınını, markını, dolarını gözü kapalı güvenip bana teslim edemiyorsanız ben mümin değilmişim. Size şu ana kadar bu konuda bir güven duygusu verememişsem ben mümin değilmişim. Kimse kendini kandırmasın. Gözü kapalı karınızı, kızınızı bana teslim edemiyorsanız, ben bu konuda şu ana kadar size bir güven duygusu verememişsem ben mümin değilmişim. Ben mümin değilmişim. Çünkü güvenirliliği olmayanın imanı yoktur. Allah'ın Resulü söylüyor bunu. Güvenirliliği olmayanın imanı yoktur. Allah için herkes bir daha düşünsün. Ben neyim diye. Ben mümin miyim, değil miyim? Birkaç gram altın karşılığında, birkaç metre arsa karşılığında, küçücük birkaç menfaat karşılığında müminlik özelliklerimiz nasıl erozyona uğramış, güvenirlilik özelliklerimiz nasıl erozyona uğramış, Allah için onu herkes bir daha düşünsün. Güvenirliliği olmayanın imanı yoktur. Temizliği olmayanın namazı yoktur dedi Peygamberim. Ben burada ilmihal dersi yapacak değilim. Ona vaktim de yok zaten. Ancak şu kadarını söyleyeyim. Temizlik deyince Müslümanlar akla gelir. Yeryüzünün ne tarafına giderseniz gidin, ister doğusuna, ister batısına, ister kuzeyine, ister güneyine, ister Hristiyanlık dünyaya, ister Yahudilik, ister ateist dünyaya, fark etmez. Neresine giderseniz gidin, temizliğin tesine bile rastlayamazsınız. Yok, ne Yahudilikte var ne Hristiyanlıkta. Temizlik deyince sadece Müslümanlar akla gelir. Çünkü hadesten taharet, necasetten taharet dediğimiz iki temizlikle icra edilen rukulu ve secdeli bir ibadet, yani namaz, sadece Müslümanların hayatında söz konusu olduğu için temizlik de Müslümanlar için söz konusudur. Bir zamanlar Yahudilerde de namaz vardı. Defterini dürdüler. Çünkü Musa Aleyhisselam toplumuna namazı tavsiye ediyor. Kur'an'da görüyoruz. Bir zamanlar Hristiyanlarda da namaz vardı. İsa Aleyhisselam diyor ki ve evsani bis salati ve zekati. Rabbim bana namazı ve zekatı vasiyet etti diyor. İsa Aleyhisselam söylüyor bunu. Hristiyanlarda da namaz vardı ama defterini dürdüler, işini bitirdiler. Şu anda rükulu ve secdeli bir ibadet türü, yani namaz, sadece Müslümanlar için söz konusu olunca temizlik de sadece Müslümanlar için söz konusu. Dünyanın neresine giderseniz gidin, temizliğin tesine bile rastlayamazsınız Müslümanların dışında. Şu kadarını söyleyeyim. Elinize, elbisenize, seccadenize ya da namaz kıldığınız bölgeye değmiş olan necaset eğer katıysa, 2.8 gram ağırlığına ulaşınca namaza engeldir. Ondan daha küçüğü namaza engel değil. Mesela nohut büyüklüğünden daha küçük olanı namaza engel değil. Ama nohut büyüklüğüne ulaşmış olanı, 2.8 gram diyoruz, o namaza engel. Eğer sıvıysa, herkesin şu el ayası kadar bir yeri işgal etmişse bedeninde, elbisesinde, seccadesinde namaza engel. Onun dışında daha küçükleri namaza engel değil. Ben ancak bu kadar söyleyeceğim. Burada fıkıh dersi ya da ilmihal dersi yapmıyoruz. Temizliği olmayanın namazı yoktur dedi Peygamberimiz. Üçüncü bölümde dedi ki namazı olmayanın da dini yoktur. Namazı olmayanın dini yoktur. Men la dine lehu la salate lehu. Men la salate lehu la dine lehu. Namazı olmayanın dini yoktur. Dinde namazın yeri, hadisin son bölümü, bedende başın yeri gibidir. Bir beden için baş ne anlam ifade ederse bir kişi için namaz da o anlam ifade eder. Mesela bir insanın başını kesseniz beden ayakta durabilir mi? Mümkün değil. Patır patır bütün azalar dökülür. Bir insanın namazını alıverin, onun ne dini ayakta kalır ne de imanı. Bir beden için baş neyse bir din için namaz da odur. Namazı olmayanın da dini yoktur. Müslümanlar, yemeği ihmal edebilirsiniz. Uykuyu kaybedebilirsiniz. Dinlenmeyi, istirahatı, su içmeyi unutabilirsiniz, ihmal edebilirsiniz. Ama namazı asla. Namazsız bir hayatın adamı olmayın. Namazsız bir hayatın adamı olmayın. Çünkü namaz dinde, bedende başın yeri gibidir. bir beden için baş ne anlam ifade ediyorsa bir din için namaz da o anlam ifade eder. Aman ha, namazsız bir hayatın adamı olmayın. Evvelu ma yuhasebu bihil abdu yevmel kıyameti as-salatu. Kişinin kıyamet günü ilk hesaba çekileceği şey namazdır diyor Peygamberimiz. Namaz konusunda başarmışsa başarmış, kurtulmuştur. Namaz konusunda başaramamışsa kaybetmiştir. Allah Allah. Sanki diğer ibadetleri hepsi namazda toplanıverdi. Öyleyse namazsız bir hayatın adamı olmayın. Ben kısaca birinci hadisi okudum. Az biraz üzerinde şerh yaptım. Bugün sizinle okumayı düşündüğüm, daha doğrusu sırayla gidiyorum. Burada bu hadisi okudum. Bir başka yerde yarın bir dersim varsa ertesi sıradaki hadis neyse onu okuyup gidiyorum. Öyle özel seçmiyorum. Size denk gelen şu. Dün bir önceki hadisi 25. hadisi okudum. Bugün 26. hadis okuyorum. An Ebi Hureyrete radıyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kale. Ebu Hureyre radıyallahu an Efendimiz diyor ki Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Men neffese an mu'minin kurbeten min kurabi dünya neffesallahu anhu kurbeten min kurabi yevmil kıyameti. Kim ki bir müminin dünyalık bir sıkıntısını giderir, ona bir rahat nefes alma imkanı sağlarsa, Allah da ona rahat bir nefes alma imkanı sağlar, onun bir sıkıntısını giderir. Neffese kelimesini kullanmış Peygamber Efendimiz, elbisenin boğaza yakın kısmını açarak, böylece kişinin rahat bir nefes almasını sağlamaktır. Neffese kelimesi. Kim ki bir Müslümana rahat bir nefes alma imkanı sağlarsa bu dünyada, Allah da ona rahat bir nefes imkanı sağlar. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُوسِرٍ يَسَّرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Kim de dünyada bir Müslümanın bir sıkıntısını giderir, bir problemini çözümler, onu rahatlatırsa, Allah da hem dünyada hem de ukbada onun bir sıkıntısını giderir. Hadisi baştan sona bir Türkçeleştireyim, sonra şerh için üzerinde biraz duracağız. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا Kim bir Müslümanı setreder, örterse, سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Hem dünyada hem de ahirette Allah da onu setreder, Allah da onu örter. Vallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah kulun yardımındadır. Kul kardeşinin yardımında olduğu sürece. Bir Müslüman kardeşinin ya da kardeşlerinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımındadır. Ve men seleke tariqan kim bir yola girerse yeltemisu fihi ilmen kendisinde ilim öğrenebileceği, ilim talep edebileceği bir yola girerse, sehhelallahu lehu bihi tarikan ilel cenneti, Allah da onun cennete gidiş yolunu kolaylaştırır. Kim ki ilim öğrenebileceği bir yola girerse, Allah da onun cennete gidiş yolunu kolaylaştırır. Demek ki ilim yolu cennet yoluymuş. Ve mectema kavmun fi beytin min buyutillahi yetluna kitaballahi ve yetedarasunahu beynehum. Hiçbir topluluk, hiçbir grup yoktur ki Allah'ın evlerinden bir evde toplanırlar. Yetluna kitaballah, Allah'ın kitabını okurlar. Ama okumak da yetmez. Ve yetedarasunahu beynehum. Okudukları o bölümün kendi aralarında ne dediğini anlamak üzere ders haline getirirlerse, illa nezelet aleyhimus sekinetü, onların üzerine bir huzur, bir güven duygusu, bir sekinet duygusu iner. Ve gaşiyet humur rahmetü, Allah'ın rahmeti onları çepeçevre kuşatır. Ve haffet humul melaiketü, melekler onlarla birlikte oturur. Ve zekerahumullahu fîmen indeh, Allah kendi katındaki yüce meleklerin yanında o cemaati anar, onları zikreder. وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ Kimin ameli geri bırakmışsa lem yusri bihi nesebuhu, nesebi asla onu ileri geçiremez. Kimin ameli yoksa nesebi asla onu kurtaramaz. Böylece bir hadis-i şerif, Müslim Zikir 4. cilt 2074. hadis, Tirmizi 4. cilt 326. hadis. Ben Türkçeleştirdim. Hadis çok açık ve net. Çünkü Peygamber aleyhisselam anlaşılır söz söyleyen bir peygamber, ama biraz biraz şerh edeyim. Az biraz açıklayayım ki hadis kafamıza tamamen yerleşmiş olsun. Ne dedi Peygamber aleyhisselam? Biraz biraz inşallah ben şerh ederek ortaya koymaya çalışayım. İnsan dünya hayatında gerek kendisinden, gerek ailesinden, gerek çevresinden, gerek toplumundan, gerek tağutlardan bir takım sıkıntılara maruz kalabilir, bunalabilir. Bakın diyor ki Peygamber aleyhisselam, kim ki dünyada bir Müslümana rahat bir nefes aldırırsa, birinci bölüm, ikinci bölümde de yessera dedi, ya da onun sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse, Allah da hem dünyada hem de ukbada onun bir sıkıntısını giderecektir. Peki acaba biz Müslümanların hangi tür sıkıntılarını gidermekle mükellefiz? Önce o konuda birkaç cümle söyleyeyim. Mesela bir Müslüman düşünün ki saz öğrenmeye çalışıyor, keman öğrenmeye çalışıyor, iyi bir keman ustası olmaya karar vermiş ama beceremiyor. Nereye başvuracak, kimden öğrenecek bilmiyor. Gelmiş bizden yardım istiyor. Ya ne olur bu konuda bana yardım et diyor. Acaba biz böyle bir Müslümanın böyle lüzumsuz ve gayrimeşru bir sıkıntısını gidersek, Allah da bizim bir sıkıntımızı giderir mi? Veya mesela bir Müslüman vakıf olan bir araziyi satın almak istiyor. Vakıf bir dükkanı, vakıf bir arsayı, vakıf bir meskeni satın almak istiyor. Parası yetmediği için sıkıntı içine düşmüş, gelmiş bizden yardım talep ediyor. Ya 3 kuruş, 5 kuruş neyse eksiğim var, şunu ver de şu dükkanı alayım. Acaba biz böyle bir Müslümanın böyle lüzumsuz ve gayrimeşru bir sıkıntısını gidersek, Allah da bizim bir sıkıntımızı giderir mi? Örneği çoğaltalım. Bir Müslüman düşünün ki ümmetin önünü açmak üzere, ümmetin ufkunu aydınlatmak üzere çok geniş çaplı bir araştırma başlatmış. Araştırması da şu: Philadelphia'nın kafelerini araştırmaya karar vermiş. Ümmetin buna ihtiyacı var ya, Philadelphia'nın kafelerine kafayı takmış. Acaba Philadelphia'da kaç tane kafe var? Bu kafelerin mimari özelliği nedir? Yapısal özelliği nedir? Günlük bu kafelere girip çıkan insan sayısı nedir? Çok geniş çaplı bir araştırma başlatmış. Ümmetin önünü açmak üzere büyük çaplı bir araştırma. 3-5 sefer Philadelphia'ya gitmiş gelmiş, uçak masrafları, otel masrafları, video kamera, fotoğraf makinesi filan derken adam bunalmış, gelmiş bizden yardım istiyor. Ya Allah aşkına diyor, biraz ver de son bir defa daha gitmem lazım Philadelphia'ya bu büyük araştırmayı tamamlamak için. Ne olur 3-5 kuruş ver de şu işi bitireyim. Acaba biz böyle bir Müslümanın böyle lüzumsuz ve gayrimeşru bir sıkıntısını gidersek, Allah da bizim bir sıkıntımızı giderir mi? Veya bir başka Müslüman, daha çaplı bir araştırma, daha büyük bir araştırma. Mesela bir trafik lambasında durmuş, elinde bir kağıt kalem. Her yeşil lamba yanışta acaba kaç araba geçiyor o ışıktan? O arabaların plaka numaraları, o arabaların içinde kaç kişi var? Ümmetin önünü aşmak üzere böyle ciddi bir çalışma başlatmış. Biz de oradan geçerken adamın tam tuvaleti gelmiş. Ya Allah aşkına diyor, bir 10 dakikada sen duruver. Şu tuvalet ihtiyacımı görünceye kadar şu 10 dakika şu işi sen yapıver diye bizden yardım istiyor. Ne yapalım? Acaba biz böyle bir Müslümanın böyle lüzumsuz ve gayrimeşru bir sıkıntısını gidersek, Allah da bizim bir sıkıntımızı giderir mi? Giderir. Nasıl? Lüzumsuz ve gayrimeşru bir sıkıntımızı giderir. Mesela cehennemin 3. katında yanıyorsak, acaba dördüncü katta ne olup bitiyor diye içimizde bir sıkıntı varsa tutar elimizden dördüncü kata, bak burada da işte şöylece azap ediliyor diye gösterir. Böylece bir sıkıntımızı giderir. Niye? Çünkü biz Müslümanın gayrimeşru sıkıntısını giderdik. Meşru bir sıkıntı gidermedik ki. Bakın, öyleyse şu cümleyi ağır ağır bir söyleyeyim. Müslümanın sıkıntısını vahiy belirler. Müslümanın sıkıntısını Allah ve Resulü belirler. Allah ve Resulünün bu işe burnunu sokma, bu işe girme, bu senin derdin değil, bu senin sıkıntın değil dediği bir konuyu eğer o işe girerek bir Müslüman sıkıntıya düşmüşse, onun sıkıntısı meşru bir sıkıntı değildir, gayri meşru bir sıkıntıdır ve biz onun sıkıntısını gidermekle mükellef değiliz. Mesela, işte örneklerini verdim ama daha bir iki örnek daha vereyim. Hani bir söz var. Adamın atının ayağının altında nalı yok, yokuşa yokuşa sürer diye bir söz var değil mi? Yani cebinde 10 parası yokken 10 trilyonluk bir işe girmiş, sıkıntı içine düşmüş, gelmiş bizden yardım istiyor. Ya ne olur bana yardım et. Sıkıntısını Allah ve Resulü belirlememiş. Ya da evinde ekmeği yok, bir video almış, bir kamera almış, bir televizyon almış. Borçlanmış, sıkıntıya düşmüş, gelmiş bizden yardım istiyor. Ne olur yardım et. Meşru bir sıkıntı değil. Allah ve Resulü onu al dememiş, böyle bir şeye burnunu sok dememiş. Ama adam buna rağmen bu işe burnunu sokmuş ve sıkıntı içine düşmüş. Gelmiş bizden yardım talep ediyor. Biz böyle birinin sıkıntısını gidermek zorunda değiliz. Bakın, bir Müslümanın sıkıntısını vahiy belirler. Mesela bir Müslümanın şöyle bir sıkıntısı olabilir mi? Ya anamı nasıl öldürsem ki? Hapla mı? Yoksa banyoda boğarak mı? Hangisi daha ekonomik? Acaba pencereden mi atsam? Ya adamın böyle bir sıkıntısı olmaz ki ya. Olamaz. Eğer böyle bir sıkıntıyla gelmiş birisi sizden yardım istiyorsa siz onun sıkıntısını gidermekle mükellef değilsiniz. Çünkü gayrimeşru bir sıkıntı. İşte bakın, böyle birisi lüzumsuz ve gayrimeşru bir sıkıntıyla size gelmişse yapmanız gereken şu. Arkadaş, bu senin sıkıntı etmemen gereken bir konu. Sen çok lüzumsuz ve gayrimeşru bir şey kendine dert edinmişsin. Bu işten vazgeç. Senin gerçek sıkıntın şunlar diye ona gerçek sıkıntısının kaynağına dikkat çekmek suretiyle ancak yardım edebiliriz. Şimdi biraz cümlem bozuk oldu. Farkındayım. Uzattım çünkü. Şöyle bir örnekle anlatırsam biraz daha net anlaşılır. Hoca olmamız münasebetiyle bize Müslümanlar gelir dert yanar. Hocam, bizim evde dirlik düzen kalmadı. Hayrola? Hanım itaat etmiyor. Oğlan laf anlamıyor. Kız söz dinlemiyor. Anlatır o. Anlatır. Çünkü o probleminin esas kaynağının farkında değil. Dinlerim edeple, hürmet olsun diye dinlerim. Anlatsın biraz. Ben biliyorum. Benim reçete de hazır zaten ama o biraz konuşsun bakalım derim. Konuşur. Edeben dinlerim. Bak kardeş derim. Senin evde sıkıntı bitmez. Boşuna uğraşma. Niye hocam? Çünkü sen görevini yapmıyorsun. Bir kere sen baba olarak, koca olarak o evde gerçek Rabbine, gerçek sahibine ne kadar itaat ediyorsan hanımından ve çocuklarından da kendine ancak o kadar itaat beklemeye hakkın vardır. Sen önce Rabbine ne kadar mutisin onu bana bir söyle. Eğer sen Rabbine karşı sağlam bir biçimde itaat etmiyorsan çocuklarından Allah'a, çocuklarından kendine itaat bekleme hakkın yoktur. Sen ne kadar mutiysen efendine, efendisi olarak sen de onlardan kendine ancak o kadar itaat beklemeye hakkın vardır. Sen evde bir kere İslami bir sohbet ya da ders yapmıyorsun. Bir kış geçer gider, mesela bir hadis kitabını baştan sona okumuyor Müslümanlar. Bir Buhari, bir Müslim, bir Ebu Davud'u, değil mi? Bir kış geçer gider, Müslümanlar bir ilmihal kitabını bari okumuyorlar. Bir tefsiri bari okumuyorlar. Koskoca bir kış geçer gider, ya şöyle evde yarım saat zaman ayırsalar inanın bir hadis kitabı bir kış biter. Yapmıyor Müslümanlar. Yapmıyoruz. Çocuklarımız hadis duymuyor. Hanımlarımız ayet duymuyor. İşte o kobra yılanının eğitimine teslim etmişiz. Baş köşeye oturtmuşuz televizyonu. Hadi bakalım işte bu sizi eğitecek diyoruz. Bir kobra yılanına onları teslim etmişiz. Sonra da çocuklarımızdan Allah'a itaat, çocuklarımızdan bize itaat bekliyoruz. Buna hakkımız yok ki ya. Ne verdik de ne bekliyoruz ya? İşte adam bu problemin farkında değil. O ne sorarsa sorsun, siz konuyu hep o tarafa çekmek zorundasınız. O isterse bunu düşünerek sorsun, isterse düşünmeden sorsun. Siz problemi o tarafa çekmek zorundasınız. Adamın esas farkında olmadığı problemin ana kaynağına dikkat çekmek zorundasınız. Bazen Türkiye'nin birçok yerinden, Avrupa'dan bana telefonlar gelir. Çoğunlukla kadınlar. Hocam şöyle bir sıkıntım var. Sıkıntısı ne olursa olsun benim reçete hazır. Ne derse desin. Dinlerim önce. Buyurun derim. İşte ya kocasından, ya çocuklarından, ya komşularından, ya iç dünyasından, ya dış dünyasından sıkıntılar var belli. Ama ben onları bilmek zorunda değilim. Ama hiç olmazsa ezbere konuştu demesin diye az biraz dinliyorum. Buyur yengeciğim anlat bakalım. Anlatıyor. Bakın diyorum yengeciğim. Bu problemin çözümü bende. Ben biliyorum ama yapmazsın dediğim. Vallahi de yaparım. Billahi de yaparım. Önce bir yemin dalıyorum. Söz dalıyorum. Sonra diyorum ki elinde kağıt kalem var mı? Var. Yaz bakalım. Yazıyor. En'am. Elam mı? Hayır. En'am. Duymamış. Gariban. Daha surenin adını bildiği yok. Elam mı? Diyor. En'am diyorum. En'am. Yaz bakalım. Yaz. Bir de Araf. İyi. Onu da yazıyor. Bakın bu iki sureyi diyorum. Abdestli bir biçimde iki tane tefsir kitabından 6 ayda ya da 7 ayda bitireceksin. Allah'ın izniyle hiçbir şeyin kalmaz. Önce büküdüyor tabi. Valla sen bilin istersen yapma diyorum yani. Dert senin benim değil ki. Yapacağım hocam diyor. Hakikaten yapmaya başlıyor. İnanın 6 aya falan varmıyor. 3 ay, 5 ay sonra hızlı bakıyor ki gittikçe iyileşiyor ya. Hızlı iyileşme neticesinde biraz daha süratleniyor. Bitiriyor. Telefon açıyor ya hocam Allah senden razı olsun. Hiçbir şeyim kalmadı. Derdi neydi bu kadıncağızın? Derdi şu bakın. Ben bilmem derdini filan. Ben bilmem ancak ben hadisi bilirim. Ben ayeti bilirim. Ben peygamberimin tavsiyesini bilirim. Ötekini bilmem. Bilmek de zorunda değilim. Bir insanın o kadıncağızın sıkıntısı ya dış kaynaklıdır. Dışarıdan. Çevresinden birileri vardır. Yani cin vardır, şeytan vardır, garaz vardır, ilaç vardır. Ben bilmem. Vardır bir şeyler. Ya da iş kaynaklıdır. Ne demek iş kaynaklı? Yani kalbinde sağlıklı Kur'an sünnet bilgisi olmayınca o kalp şüphe bulutlarıyla örülmüştür. Her şeyden şüphe eder. Sağlıklı bilgi girmeyince kalp şüphe bulutlarıyla örülmüş. Bir bulut gibi. Her şeyden şüphe eder. Kalbi rahat değil, kalbi hasta. Ne zaman ki o kalbe sağlıklı bilgi girmeye başladı, şüphe bulutları dağılır. Her bir bilgi bir şüpheyi dağıtır. En'am ve Araf surelerini okudukça, ayetlerin bilgisi içine girdikçe, tabi sadece Arapçasından değil, tefsirden okuyacak. Baştan söyleyelim onu. Her bir ayet girdikçe bir bulut dağılıyor, böylece kalp rahata el veriyor, sağlığına kavuştu. Ya da eğer dış kaynaklıysa, yani cin, sihir, şeytan vesaire varsa, zaten şeytanlar diyor ki bir müşteriyi kaybettik. Bu Kur'an okumaya başladı. Artık biz buna yaklaşmamız mümkün değil. Allah'a ısmarladık. Bir müşteri kaybettik. Cin de şeytan da çekip gidiyor. Bitti. İki kaynaklıdır bunun hastalığı. İkisi de şifaya buldu. İkisi de şifa erdi. Hocam Allah senden razı olsun diyor. İnanın hiçbir şeyim kalmadı. Bakın size de böyle müracaat edenler olursa uzun iki sure söyleyin. Kısa söylemeyin. 3 günde 5 günde bitecek. Olmaz. En azından mesela Bakara Ali İmran deyin. 2 sure söyleyin. Biraz daha uzunca. Veya En'am Araf deyin. Veya Tevbe Yunus deyin. Neyse yani 2 sure söyleyin ki ama En'am Araf gerçekten imanı en güzel anlatan 2 sure olduğu için diğer surelerde öyle de En'am Araf'ı tavsiye ederseniz daha kestirmeden işi halledersiniz. Kimse anneniz, babanız ya da yabancı birileri gerçekten sıkıntılı birileri varsa 2 tane uzun sure söyleyin abdestli bir biçimde. Tefsir kitabından günlük okusun. Günlük 3 sayfa, 5 sayfa, 10 sayfa ne kadar okuyabilirse. Yani bu en azından bir 5-6 aylık bir program. Zaten bu 5-6 ay Kur'an'a yönelin bir kişiye ne cin ne şeytan yaklaşamaz. Allah'a ısmarladık. Bir müşteriyi kaybettik diye çeker gider. Ya da eğer iş kaynaklıysa, kalpte şüphe varsa, bilgi yoksa, bilgiler girdikçe o şüpheler dağılıp gidiyor, sağlığına kavuşuyor. Bakın, bunu nereden çıkardım? Bunu şuradan çıkardım. Bir Müslüman esas probleminin kaynağından habersiz size bir problem sormaya gelince hemen onu ona yönlendirin. Mesela rüya tabiri sorarlar bana. Hocam Ya ben ne bileyim rüya tabirini? Rüya tabirini bilmek de mümkün değil zaten. Rüya tabiri kitaplar var, onlar 60'lar yani. Çıkması mümkün değil. Atmasyondan başka bir şey değil. Sonra Müslümanın rüyasının rahmani olma, şeytani olma ihtimali de vardır. Rüyayla da amel edilmez. Ama ne olursa olsun ben dinlerim. Aa öyle mi? Öyle mi falan deyince Allah Allah. Rüyayı anlatıyor. Aa falan diyorum ben şimdi telefonda. Öyle mi falan diyor. Allah Allah ne oldu hocam diyor. Ya inan bak diyorum, sen galiba namazlarında bir sıkıntı var. Vallahi hocam ne bildin? Belli. Aman ha. Bak namaza dikkat et. Bak sen uyarılıyorsun. Hiç öyle bir şey yok. Benim reçete hazır. Hazır olacak. Çünkü rüya böyle yorumlanacak ya. Eğer tanıdığın birisi ise galiba kardeş sen hanımına çok zulmeden birisin. Ulan hocam ne bildin? Lan biliyoruz zaten de. Galiba bak uyarılıyorum, dikkat et. Bak inan azap kötü olur falan. Herif gidiyor hanımına yaralaşıyor falan. Rüyayı böyle yorumlayın. Adamı tanıyorsanız karakterini, kardeş sen çok yemin eden birisisin. Galiba bu rüyada yorumlanıyor. Çünkü biliyorsun adamı ya. Rüya ona göre ya. Zaten rüyayı salih kişiye yorumlatın derken Peygamber aleyhisselam bunu kastediyor. Salih kişi de o adamın şahsına göre, sosyal durumuna göre rüyayı yorumlayacak. Mesela geliyorlar Peygamberimize. Diyorlar ki ya Resulallah bana en hayırlı amel nedir söyle, ben onu işleyip cennete gideyim. Sahabe gelip soruyor. Diyor ki Peygamberimiz es-salatu li vaktiha. Vaktinde kılınan namazdır diyor. Arkasından bir sahabi daha geliyor. Ya Resulallah bana en hayırlı ameli söyle, ben onu işleyip cennete gideyim. Bir gün sonra ya da bir saat sonra. Ona da diyor ki el-cihad. Cihad. Allah Allah. Bir başkası geliyor. Annene hizmettir. Bir başkası geliyor. Şöyle bir tarifte bulunuyor. Peki ya Resulallah bir dediğini unutuyorum da öbür tarafta farklı söylüyorum. Bu nasıl mı diyeceğiz? Öyle değil. Adamın şahsına göre, konumuna göre cevap veriyor Peygamber aleyhisselam. Mesela çok gazaplanan birisi geliyor. Ebu Derda Efendimiz. Çok gazaplanan. Bir anda saman alevi gibi gazaplanıveren birisi. Ebu Derda duymuşsunuzdur ismini sahabeden. Geliyor ya Resulallah en hayırlı amel hangisidir? La tağzap diyor. Gazaplanma. Bitti. Onun durumu ona müsait de onda. Ona en hayırlı ameli tarif ederken gazaplanma diyor. Bir başkası namaza az biraz böyle dikkatsiz davranıyor. Es salatu li vaktiha. En hayırlı amel diyor. Vaktinde kılınan namazdır. Niye? O biraz namaz konusunda yavan ki onu öylece uyarıyor Peygamber aleyhisselam. Öyleyse biz de bize probleminin, esas probleminin ana kaynağından habersiz bir biçimde gelip de soru soranlar olursa ne sorarsa sorsun biz onu imana yönlendirelim, biz onu tevhide yönlendirelim. Yani sorduğu ne olursa çok lüzumsuz bir soru da olabilir. Bir örnek aklıma geldi. Yusuf aleyhisselam. Zindanda iki zindan arkadaşı bir rüyayı kafaya takmışlar. Aslında çok lüzumsuz. Ne olacak rüya? Şöyle olmuş, böyle gitmiş. Rüyayla amel edilmez. Ya da görmedikleri bir rüyayı uydurmuşlar. İkinci bir rivayet öyle. Rüya falan görmemişler de uydurmuşlar. Gelmişler ey Yusuf, biz ikimiz iki rüya gördük. Bizim rüyamızı bir yorumlayıver. Anlatmışlar. Birisi demiş ki işte ben bu gece şarap sıkıyordum. Şarap şırası sıkıyordum. Öteki de diyor ki ben de işte rüyamda başımın üstünde bir tepsinin içinde yemek taşıyordum. Kuşlar da başımın üstündeki yemekten yiyorlardı. Yusuf aleyhisselam ne dedi biliyor musunuz? Ey benim zindan arkadaşlarım, oturun hele. Sizin gerçek probleminiz bu değil. Siz çok lüzumsuz ve gayrimeşru bir sıkıntıyı kendinize sıkıntı etmişsiniz, dert etmişsiniz. Aslında sizin gerçek derdiniz, gerçek sıkıntınız yani birincil derdiniz bu değil. Ben size onu bir anlatayım, sonra rüyanızı tabir edeceğim. Ben size önce gerçek derdinizi bir anlatayım, sonra rüyanızı tabir edeceğim. Sizin yemeğiniz gelmeden rüyanızı tabir edeceğim. Ancak önce bir şey anlatmam lazım dedi. Bakın şöyle buyurdu. Ya sahibeyiz sicin. Ey benim zindan arkadaşlarım. E erbabun müteferrikuna hayrun emillahul vahidul kahhar. Söyler misiniz bana? Bir tek Allah'a kulluk etmek mi daha hayırlı? Birden çok ilaha kulluk etmek mi daha hayırlı? Mesela iki tane hizmetçi düşünün. Bir hizmetçinin bir tek efendisi var. Bir hizmetçinin de 10 tane efendisi var. 10 tane efendisi. Üstelik o 10 efendi de birbiriyle çelişen, çatışan 10 efendi. Yani birinin arzusu diğerini tutmuyor. Mesela birisi diyor ki beyaz giyineceksin diyor hizmetçiye. Öteki efendisi diyor ki hayır siyah giyinmen istiyorum. Birisi otur diyor, birisi kalk diyor. Birisi gel diyor, birisi git diyor. Yani birbirine zıt 10 tane efendisi olan bir hizmetçi düşünün. Bu mu daha rahat? Bir tek efendisi olan bir hizmetçi düşünün. Ya ikincisi çok daha rahat değil. Bir tek efendisi var. Onu memnun etti mi iş bitti. Ötekinin birçok efendisi var. Üstelik birbirine zıt efendiler. Bunu niye anlattı Yusuf Aleyhisselam? Şunun için. İmanla tevhidle şirkin arasındaki farkı anlatmak için anlattı. Bir insan düşünün ki tevhide inanmış. Yani tek Allah'a ibadet ediyor. Ama bir insan düşünün ki modaya inanmış. Modayı da razı etmek için çırpınıyor. Törelere de inanmış. Onları da razı etmek için çırpınıyor. Adetler, yönetmelikler, yasalar, şeytan, toplum, çevre, ağa, patron, onlarca yapay tanrının ve tanrıçanın kulu olmuş bir insan mı daha rahat? Yoksa bir tek Allah'a kulluk eden tevhidi, tevhid gerçeğini anlamış bir insan mı daha rahat? İşte onu anlattı, tevhidi anlattı Yusuf Aleyhisselam. Sonra dedi ki bu gerçeği anladıysanız şimdi hadi ayıp olmasın ben sizin rüyanızı yorumlayayım dedi. Dedi ki şu rüyasında şarap şırası sıkan var ya bugün o azat olacak, zindandan çıkacak, kurtulacak. Şu başının üstünde tepside yemek taşıyıp o yemekten kuşların yediğini gören kişi bugün öldürülecek, idam edilecek dedi. O böyle deyince ikisi de gülüverdi. Ey Yusuf biz zaten rüya falan görmedik, uydurmuştuk falan deyince Yusuf Aleyhisselam dedi ki vallahi fark etmez. Sordunuz ben de fetvayı verdim iş bitti. İş bitti. Ve gerçekten birisi idam edildi, diğeri de serbest bırakıldı. Ama konunun bizim anlattığım bölümle alakalı şu yönü önemli. Yusuf Aleyhisselam lüzumsuz bir sıkıntıyı kendilerine sıkıntı edinmiş insanlara gerçek sıkıntılarının ne olduğunu, gerçek dertlerinin ne olduğunu, farkında olmadıkları problemlerinin ana kaynağına dikkat çekerek onlara böylece yardım etti. Demek ki hadisin birinci bölümünü bir de okuyorum. Ne dedi peygamberimiz? Men neffese an mu'minin kurbeten min kurabi dünya neffesallahu kurbeten min kurabi yevmil kıyame. Ve men yessere ala musirin yesserehullahu fid dünya vel ahire. Kim ki dünyada bir Müslümana rahat nefes alma imkanı verir, bir mümin, bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da hem dünyada hem de ukbada onun bir sıkıntısını giderir dedim. Bu cümleden bir sürü örnekler aklıma geldi. Sizlerle paylaştım. Hadisin ikinci bölümünü okuyorum. وَمَنْ سَتَرَى مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Kim ki bir Müslümanı setrederse, örterse hem dünyada hem de ukbada Allah da onu setredip örter. Setera kelimesinin Arapçada birkaç anlamı var. Birinci manası elbise giydirmek demek. Öyleyse hadise birinci şekliyle şöyle mana vereceğiz. Kim ki dünyada bir Müslüman kardeşine bir elbise giydirirse hem dünyada hem de ukbada Allah da ona bir elbise giydirecektir. Öyleyse elbise giydirin, kendisini soğuktan sıcaktan koruyacak, avret yerlerini örtecek Müslümanlara elbise giydirin. Elbisesi eski kardeşlerinize elbise alıverin. Elbise alamayan kardeşlerinize elbise giydirin ki hem dünyada hem de ukbada Allah da size bir elbise giydirsin. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Peygamber Aleyhisselam söylüyor. Hadisi de bize Müslim ve Tirmizi rivayet etmiş. Setera kelimesinin ikinci anlamı ayıp örtmek anlamına bir kelimedir. Bakın o zaman hadisin bu bölümüne şöyle bir mana vereceğiz. وَمَنْ سَتَرَى مُسْلِمًا Kim bir Müslümanın ayıbını setreder, örterse سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Hem dünyada hem de ukbada Allah da onun bir ayıbını, bir kusurunu örtecektir. Demek ki ayıp örtmemiz isteniyor. Bakın Müslüman avret açıcı değil. Müslüman avret örtücüdür. Müslüman ayıp açıcı değil, Müslüman ayıp örtücüdür. Bir tenha da bir Müslümanı bir yanlışı yaparken gördünüz, bir günahı işlerken gördünüz. Onu uyarmaya hakkınız var. Kardeş bak şöyle yaparken gördüm, yapma, bu seni cehenneme götürür, vazgeç bu işten demeye hakkınız var, ama onu insanların yanında anlatmaya hakkınız yok. Onu deşifre etmeye hakkınız yok. Anladık mı? Onu deşifre edemeyiz. Çünkü onu deşifre ederseniz adam hiç olmazsa günahı gizlide işliyordu. Bir utanma duygusu vardı. Onu da çatlatırsanız, haya damarını, ar damarını çatlatırsanız adam günahı açıktan işlemeye başlar ve toplumda adam boyu günahlar yükselir ve toplumda günahlar aleni işlenmeye başlar. Buna hakkımız yok. Toplumda günahların aleni işlenmesi demek herkesin günaha yönelmesi anlamına gelir ki öyleyse kimsenin haya damarını çatlatmayın. Gizlide işlediği bir günahı deşifre edip insanların gözü önünde anlatıp onu rezil ve perişan bir konuma düşürüp haya damarını çatlatıp o günahı açıktan işler hale getirmeye hakkımız yoktur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَجَسَّسُوا buyuruyor. Casusluk yapmayın. Müslümanların gizli sırlarını araştırmayın. Müslümanların kirli çamaşırlarını ortaya dökmeden yana tavır almayın. Casusluk yapmayın. Türkçe'ye de geçmiş aynı kelime. وَلَا تَجَسَّسُوا casusluk yapmayın. Bu manada bir Müslümanın izni olmadan cebine el atmak, cebinde ne var ne yok diye araştırmak haramdır. Bu manada bir Müslümanın çantasında ne var ne yok diye onun izni olmadan, haberi olmadan el atmak, araştırmak haramdır. Bu manada bir Müslümanın evinde ne olup bitiyor diye evinin penceresinden dinlemek haramdır, yasaktır. Bu manada Müslümanın evinde ne olup bitiyor diye anahtar deliğinden Müslümanın evini diksetmek haramdır. Hatta Peygamber Efendimiz diyor ki, birisi bir Müslümanın anahtar deliğinden içeriği diksetse, içerideki de bir mil kakıp dışarıdakinin gözünü çıkarsa, oh olmuş diyor Peygamberimiz, oh olmuş. Ona kısas uygulamam diyor. Niye? Mesken masumiyetini ihlal etti. Hakkı yoktu böyle bir şeye. Ne bakıyorsun Müslümanın kapısından ya? Böyle bir şeye hakkın yok ki. Tecessüs haramdır. Bakın, diyor ki Allah'ın Resulü, eğer siz Müslümanların ayıplarını ortaya dökme, kirli çamaşırlarını ortaya dökme, onu insanların gözünde küçük düşürme kavgası içine girerseniz, siz evinizin göbeğindeyken, dört duvarın arasındayken bile en mahrem sırlarınızı Allah deşifre ediverir, tüm aleme gösteriverir, sizi alemin gözünde rezil ve perişan bir konuma düşürüverir. Siz örtün ki Allah da sizinkini örtsün. Siz affedin ki Allah da sizi bağışlasın. Siz aşmayın ki Allah da sizinkini aşmasın. Bu dünyada bir de ahireti düşünün. Mahşeri kalabalığın önünde bir yığın kusurlarımız vardır. Herkesin günahı vardır, olmaz mı yani? Açıldığını, deşifre olunduğunu bir düşün. Orada Allah'ın mahşeri kalabalığın önünde sizi rezil etmesini istemiyorsanız siz de dünyadayken Müslüman kardeşlerinizin ayıplarını örtmeden yana tavır alın. Aman ha, aşmayın, örtün. Örtün. Çünkü Müslüman avret açıcı değil, avret örtücüdür. İmam-ı Azam Efendimiz diyor ki, bir adam şişeyi almış, evine zıkkımlanmaya gidiyor ama şişeyi bir gazete kağıdına sarmış. Siz diyor, suyu zannetmeyin, hüsnü zannedin. Evde annesi hasta da hasta annesine süt götürüyor. Evde hanımı hasta da ya da çocukları hasta da onlara süt götürüyor diye hüsnü zannedin. Suyu zannetmeyin. Çünkü adam gazeteye sarmışsa artık onun üstünde suyu zannetmeye hakkınız yok. Çünkü adam gizli yapıyor bu işi. Gizli yapan birisini deşifre etmeye hakkınız yok. Açıktan günah işliyorsa onu uyarır ya da konuşursunuz ama adam günahı gizli de işliyorsa en azından haya damarı vardır, ar damarı vardır, onu çatlatmaya hakkınız yoktur. Evet, setara kelimesinin ikinci anlamı da bu. Bir üçüncü manasını söyleyip geçeyim. O da bir insanın örtülmesi gereken ya da doyurulması gereken üç bölgesi vardır. Unutmayın. Kafa Allah'a götürücü bilgiyle, kalp Allah'a götürücü imanla, mide de Allah'ın helal kıldığı rızıkla doyurulur. Yani eğer kalbin, kafanın, midenin elbisesi yoksa bu kış gününde donar. Hanımlarımız, çocuklarımız, kocalarımız neyse. Yani gerçekten kafa çıplaksa, yani bilgi fukarasıysa birileri, ona bilgi aktaracağız. Çocuklarımız, hanımlarımız, çevremizdekiler. ekmek aldığımız, su verdiğimiz insanların kafaların giysisi yoksa bu kış gününde donar. Onlara bilgi aktaralım. Kalbin gıdası ya da kalbin giysisi de imandır. Allah'a götürücü imandır. Onlara iman ulaştıralım. Mide de helal rızıkla doyurulmalı. İşte setir kelimesi, bu üç bölgenin doyurulması, bu üç bölgenin giydirilmesi anlamına bir kelimedir deniyor. Devam edelim hadise. Vallahu fi auni'l abdi ma kana'l abdu fi auni ahihi. Kul kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımındadır. Çok enteresan bir mana. Vallahu fi auni'l abdi. Allah kulunun yardımındadır. Ma kana'l abdu fi auni ahihi. Kul kardeşinin yardımında olduğu sürece. Allah Allah. Bakın. Ben bir Müslüman kardeşimin yardımında olduğum sürece Allah da benim yardımımdaymış. Ben bir Müslümana bir kere yardım etti, bırakıverdiysem Allah da bana bir kere yardım eder, bırakıverir. İki kere yardım etti, bırakıverdiysem Allah da bana iki kere yardım eder, bırakıverir. Ama ben sürekli Müslümanın ya da Müslümanların yardımında olursam Allah da sürekli benim yardımımda olur. Peki sürekli Allah'ın bizim yardımımızda olmasını istiyor muyuz? Kim istemez ki bunu? Öyleyse bırakalım kendi işimizi de hep Müslümanların yardımına koşalım. Çünkü bakın şu cümleyi ağır ağır bir söyleyeyim. Ben kendi işimi yaptığım zaman elde edeceğim başarıyla, semereyle kendi işimi bırakıp da Müslümanların yardımına, Müslümanların işlerine koştuğum zaman elde edeceğim yardım, semere farklı. Bunu bir örnekle şöyle anlatalım. Mesela ben kendi üstümden dua etsem, ya Rabbi bana rızık ver, ya Rabbi bana ilim ver, ya Rabbi ben hastayım bana şifa ver diye dua etsem, bu duanın kabul edilip edilmeme ihtimali vardır. Kabul de edilebilir, redde edilebilir. Ama eğer ben bir Müslüman hakkında dua edersem, o kesin kabul edilir o dua. O Müslüman için istediğim şeyin bir misli de aynen bana verilir. Bakın bir hadiste diyor ki Peygamberimiz, eğer bir Müslüman bir Müslümana dua ederse, ya Rabbi filan kardeşimin rızka ihtiyacı var, ona bolca rızık ver. Ya Rabbi falan kardeşimin ilme ihtiyacı var, ona ilim ver. Ya Rabbi filan kardeşim hasta, ona şifa ver diye bir Müslüman üzerinden dua etsem, bir melek dermiş ki amin ve leke bimislihi. Ya Rabbi onun duasını kabul et, o kardeşi için istediğini o kardeşine ver ama ona istediğinin verdiğinin bir mislini de o duayı yapan kişiye ver dermiş. Bakın anladınız mı? Çok enteresan bir mana var. Sahabe-i kiram efendilerimiz bu gerçeği çok iyi bildiği için isteyeceklerini hem kendileri için istemezlermiş. Ya Rabbi kardeşime ilim ver. Kesin biliyorlar ki o dua kabul edilecek. Ona verilenin bir misli de kendine verilecek. Ya Rabbi kardeşime şifa ver. Kesin biliyor ki sahabe o dua kabul edilecek. Ona şifa verilecek ama aynı şifanın bir misli de kendisine gelecek. Böylece Müslüman kardeşlerine yardım edecek. Onların yardımında olduğu sürece bilsin ki Allah'ın yardımı da onunla beraber. Bir iki bölüm kaldı. Onları da okuyup inşallah bitirelim. وَمَنْ سَلَكَ تَر۪يكًا Kim bir yola girerse يَلْتَمِسُ ف۪يهِ عِلْمًا kendisinde ilim talep edeceği bir yola girerse سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ تَر۪يكًا اِلَى الْجَنَّةِ Allah da ona cennet yolunu kolaylaştırır. Allah Allah. Bakın ilim yolu cennet yoluymuş. Demek ki ilim yoluna giren cennet yoluna girmiş. Allah ona cennete gidiş yolunu kolaylaştıracakmış. Peki ilim ne? Matematik ilim mi? Fizik, kimya ilim mi? Astronomi ilim mi? Hayır. Onlar bilgidir. Bilgi ayrı, ilim ayrı. İlim Kur'an ve sünnettir. Kitabımızın bir ayeti kerimesi bu konuyu anlatırken şöyle diyordu. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذ۪ي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَل۪يِّنْ وَلَا نَص۪يرٍ Elhamdülillah aklıma geldi. Ey peygamberim sana ilim geldikten sonra eğer sen çevrendekilerin heva ve heveslerine uyarsan dostun ve yardımcın olarak ben yokum. Sana gelen ilimden sonra eğer sen çevrendekilerin heva ve heveslerine uyarsan. Peki ne geldi peygamberimize? İlim gelmiş. İlim ne? Vahiy. Öyleyse ilim eşittir vahiy. İlim eşittir Kur'an ve sünnet. Öyleyse Kur'an ve sünnete ilim denir. Kur'an ve sünneti bilenlere alim denir. Matematiği, fiziği, kimyayı, cebiri, astronomiyi bilenlere alim denmez, bilgin denir. Öyleyse ilim yoluna giren kişi Kur'an sünnet öğrenme yoluna giren kişidir. İşte bu hadislerinde diyor ki Peygamber aleyhisselam, kim ki Kur'an sünnet öğrenme yoluna girerse Allah da ona cennete gidiş yolunu kolaylaştıracak. وَمَجْتَمَا قَوْمٌ ف۪ي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ Hiçbir topluluk yoktur ki Allah'ın evlerinden bir evinde toplansalar. Bakın şurası da Allah'ın evlerinden bir ev. İşte biz de toplandık. Peki niye toplanacaklarmış? Mevlid okumak için mi? Hayır. Hatimler inmek için mi? Hayır. İlahiler, naatlar? Hayır. Güzel güzel yiyip içip sohbet etmek için mi? Hayır. Ne için toplanacaklarmış? Yetlûne kitâballâh. Allah'ın kitabını okumak üzere toplanırlarsa, okumak da yetmez, mücerret okumak da yetmez. Ve yetedârasûnehu beynehum. Okudukları bölümü kendi aralarında ders yaparlarsa, yani hangi sureyi okudular, hangi ayet grubunu okudular, o grubu kendi aralarında ders yaparlar, yani bu bölümde Allah ne dedi ya? Bizden nasıl bir kulluk istedi? Nasıl anlayacağız diye didik didik didik o bölümü kendi aralarında ders haline getirirlerse illa nezelet aleyhimus sekinetu, onların üzerine bir sekinet iner, bir huzur, bir güven duygusu iner. Ve gashiyet humur rahmetu, rahmet onları çepeçevre kuşatır, Allah'ın rahmeti. Ve haffet humul melaiketü, melekler de onlarla birlikte oturur, onlarla birlikte müsafahalaşır, onlarla birlikte olur. Ve zekerahumullahu fîmen indeh, bir de Allah o cemaati, o grubu kendi katındaki meleklerin yanında över, onların yanında zikreder. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kim bunlar? Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp Kur'an okuyanlar, ama okudukları Kur'an ayetlerini ders haline getirenler. Peki Allah için söyleyin. Burada Kur'an okunuyor, imam hatiplerde Kur'an okunuyor, ilahiyatlarda Kur'an okunuyor, Kur'an kurslarında Kur'an okunuyor, medreselerde Kur'an okunuyor. Kur'an yarışmaları düzenleniyor, Kur'an okuma yarışmaları düzenleniyor. Niye sekinet inmiyor bu toplumun üzerine? Niye rahmet inmiyor? Niye huzursuzuz? Neden sakin değiliz? Neden huzursuzuz? Neden sekinet inmiyor? Ha, sadece okuyoruz da ondan. Okuyoruz. Ders yapmıyoruz. Ders haline getirmiyor. Okuyup bitiriyor. Sadakallahu lazım diyor. Adam iniyor. Bitti. Ya bu Kur'an'ın yarısıdır. Kur'an iki şeyden ibaret. Bir metin, bir de mana. Kur'an'ı yalnız metinden ibaret saymak suçtur. Kur'an'ı yalnız mealden ibaret saymak da cinayettir. Mesela kul huvallahu ahad. Bu bir ayet. Allah birdir de, bu da bir ayet. Eğer bir kişi şöyle derse, ben Allah'ın bir olduğuna inanmıyorum ama kul huvallahu ahada inanıyorum, kafir olur. Değil mi? Manayı reddetti. Ya da ben Allah'ın bir olduğuna inanıyorum ama kul huvallahu ahada inanmıyorum, yine kafir. Bir sefer de metni reddetti. Manayı reddetmedi de metni reddetti. Yine kafir. Böylece anlıyoruz ki Kur'an metin ve mealden ibarettir. Sadece metinden ibaret saymak, yani anlamadan okuyup gitmek eksiktir, yanlıştır. Sadece mealden ibaret saymak da yanlış. Öyleyse yani okuyacağız Kur'an'ı ama okuduğumuz bölümde ne istendi bizden, Allah ne istiyor bizden, onu da uygulamaya koyacağız. Değilse ona okuma denmiyor ki. Mesela bir binanın üstünde buraya girilmez diye bir yazı yazsa ve siz onu görseniz, okusanız, buna rağmen o odaya, o binaya girmeye kalkışsanız, okumuş sayılmış, sayılır mısınız? Sayılmazsınız ya. Okumadınız ya. Okusanız girmezdiniz oraya. Buraya girilmez dendi. Siz Kur'an okuyorsunuz. Şunları şunları yapmayın, şunları şunları yapın diyor Allah. Onlara hiç uygun hareket etmiyorsanız siz okumuyorsunuz. Kur'an okumuyorsunuz. Bakın Peygamber aleyhisselam diyor ki, şu dört azanın birlikte işlev gördüğü eyleme okumak denir. Bakın okumayı ben bir tanımlayayım. Okumak nedir? Okumak, dört azanın birlikte işlev gördüğü eyleme Peygamber Efendimiz okumak diyor. Neymiş o? Bir, göz görür. Bakın, gördü. Dil telaffuz eder, harfleri mahrecinden çıkarır, tamam. akıl tercüme eder, ne anlama geldiğini kavrar, kalple tavır alır. İşte İslam peygamberi buna okuma diyor. Bu dört şey yerine gelmemişse buna okuma demiyor peygamberimiz. Okuma değildir o. Bir daha söyleyeyim mi ağrar? Göz görür. İşte gözüm görüyor bakın. Dil telaffuz eder, harfleri mahrecinden çıkarır, okur. Akıl tercüme eder ne anlama geldiğini, kalpte tavır alır. Mesela bir iki örnek vereyim. Mesela okuyorsunuz ya da birisi okuyor Kur'an'ı. Cennet ayetleri geldi. Ağlıyor adam. Okuyucunun melodisine kapılmış da onun için ağlıyor. Manayı bildiğinden falan değil. Müzikaline kapılmış okuyucunun. Çok yanık sesli bir hafız okuyor. O da ağlıyor. Halbuki ağladığı o ayetlerde cennet, huriler falan anlatılıyor. Ya ne olacaktı ya Rabbi, istemezdik bunları diye adam ağlıyor. Orada ağlanmaz ya. Orada gülünür ya. Orada gülünür ya. Ya Rabbi şükürler olsun bu kadar nimet, cennet, devlet falan hazırlamışsın diye. Orada gülünür ya. Orada ağlanmaz ya. Cehennem ayetleri gibi orada da gülüyor adam. Haberi yok ya. Bilmiyor ki neden söz edildiğinden, haberi yok. Kalp tavır alamıyor ya. Kalp okunan ayetler anlaşıldıysa ancak tavır alır. Akıl tercüme ettiyse kalbe indirir, kalpte tavır alır. İşte o İslam peygamberi buna okuma diyor değilse öbür türlü. Tamam, sevabı yok mu? Vardır belki, tamamen reddetmeyelim ama yani hiç anlamadan okumanın sevabı vardır belki ama Hazreti Ali Efendimiz diyor ki anlamadan gerçekleştirdiğim bir kıraatta hayır görmem diyor. Anlamadan gerçekleştirdiğim bir kıraatte hayır yoktur diyor. Ben son bölümü de okuyup inşallah sözlerime son vereyim. Son bölümde de bakın Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ Kimin ameli onu geri bırakmışsa lem yusri bihi nesebuhu, nesebi onu ileri götüremez. Yani kimin ameli yoksa nesebi onu kurtaramaz. Nesep, intisap hep aynı kökten gelir. Yani adamın ameli yok ama efendim diyor ben peygamber oğluyum. Geç orayı. Sen amelin ne, amelin? Efendim işte görüyoruz. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu gemiye binmedi, babası onu kurtaramadı. Efendim ben işte peygamber hanımıyım, geç orayı. İşte Lut peygamberin karısı, işte Nuh Aleyhisselam'ın karısı. İki Ülülazim peygamber hanımlarını kurtaramadı, ameli yok. Müslüman değiller. Efendim ben peygamber babasıyım. İşte İbrahim Aleyhisselam babası Azer, İbrahim Aleyhisselam babasını kurtaramadı. Bir işe yaramaz, nesep insanı kurtaramaz. İşte peygamberimizin amcası Ebu Talib. Peygamber Aleyhisselam onu kurtaramadı. Bakın, ameli olmayan bir kişinin nesebi onu kurtaramaz. Ne olursan ol. Efendim ben falan zatın damadı muhteremleri. Geç kardeşim, geç ya. Sen nesin, amelini söyle bana. Ben falan zatın tekkesinde bir çorba içmiştim. Ben filan zatın eteğinden yapışmıştım. Ben falan zata intisap etmiştim. Geç kardeşim, bana amelini söylesen ya. Var mı amelin? Tamam, bitti. Yoksa nesebin seni kurtaramaz. İntisabın, bakın hadis o kadar açık ki وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ Kimin ameli onu geri bırakmışsa, ameli yoksa yani, nesebi onu kurtaramaz. İşte Peygamber Aleyhisselam kızı Fatıma'ya ne diyordu? اِشْتَرِي نَفْسَكِ يَا فَاتِمَا لَا اُغْنِ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْعَ Ey Fatıma, kendini yarın amel işleyerek Allah'ın mahkemesinden kurtarmaya bak. Baban bile olsam yarın sana yapabileceğim bir şey yoktur. Bunu peygamberim söylüyor. Karısı Ayşe için de aynı şeyi söylüyor. Ey Ayşe, aman ha, amel işleyerek kendini mahkemeyi kübrada temize çıkarmaya bak. Kocam bile olsam yarın sana yapabileceğim bir şey yoktur. Öyleyse ameli yoksa bir kişinin nesebi onu kurtaramıyor. Çok açık ve net bir biçimde bunu Peygamber Aleyhisselam bize anlatıyor. Ben bir hadisi sizlerle paylaştım. İki hadisi. Önceki hadisi az biraz kısa tuttum. Tam bir saate ayarlayayım diye. Zaman problemi yaşamayalım diye. İkinci hadisi az biraz daha uzunca tuttum. İnşallah bereketli olmuştur. Kafanızda ben değil hadis kalsın. Çünkü bizler bugün var, yarın yokuz. Önemli olan Peygamber aleyhisselamın hadisleridir. Son zamanlarda hadisler üstünde de çok sıkıntı meydana getirmeye çalışıyorlar. Aman ha, yoğun bir biçimde hadis okuyayım. Ford arabayı iyi tanıyan bir adam sonradan ona takılan Opel parçayı da iyi bilir. Eğer siz hadisleri iyi tanırsanız inanın filan şöyle demiş, hiç ılgalamaz sizi, hiç ılgalamaz. Bakın, hadisleri şu anda reddedenler inanın hadis kitaplarını okumadan reddediyorlar. Bir okusalar inanın orada hiçbir tenakuzun olmadığını anlayacaklar ama okumuyorlar. Yeryüzünde birkaç pis su gördük diye tüm suları pis kabul ediyorlar. Ya kardeşim iyi de yeryüzünde pis su var mı? Var, kabul. Mevzu hadis var mı? Var. Uydurma hadis. Peki bütün suları pis mi kabul edelim? Hayır ya, temizleri varsa içeriz ya, bitti. Sanki bütün sular pis. O zaman su içme. Adam su da içiyor tabi bu arada. Sanki bütün hadisler mevzu. Öyle bir şüphe uyandırıyorlar ki ya, mevzu olmayanlar var, sahih olanlar, onları okuyalım ya. Zaten mevzu olanları, zayıf olanları alimlerimiz yıllardır ayıklamışlar. Ayıklamaya da devam ediyorlar. Bunu demek ayrı. Buhari'de 3 tane 5 tane mevzu hadis var demek ayrı. Buhari'nin tümü mevzu demek ayrı değil mi? İkisi ayrı ayrı şeyler ya. İnsafsızca davranıyorlar. Allah Müslümanlara insaf versin. Tabii böyle akımlara karşı yapılması gereken şey, Ford arabayı iyi tanıyacağız. Sonradan ona takılan, aklıma öyle geldi, Opel parçayı da iyi tanırız. Tanırız ama Ford arabayı iyi tanımaya bağlı bu. Biz hadisleri, hadis kitaplarını iyi tanırsak sonradan mevzusunu da gayri mevzusunu da inan iyi tanırız. Rahat tanırız. Okuyalım. Sürekli okuyalım. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sizlerle ilk defa karşılaştım. Böyle nezih bir cemaat. Çok inan hoşuma gitti. Allah birlikteliğinizi devam ettirsin. Buradaki bu vakfın kardeşlerimizin, ben gıyaben tanıyorum arkadaşları. Her ne kadar yakinen ilk defa karşı karşıya gelmiş isek de hayırlı hizmetlerine dua ediyorum. Allah yar ve yardımcılar olsun. Siz de birlikte olun. Bu tür çalışmaları sürdürün. Allah yardımcınız olsun. Bir başka zaman, bir başka münasebetle tekrar karşı karşıya geldiğimizde ya Peygamber aleyhisselamın bir başka hadisiyle ya da Kur'an'dan bir başka bölümle karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve tubi ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.